Item 10. Ben Robot. Isaac Asimov. Sayfa 103. Yalancı. Alfred Lanning prosunu yakarken dikkatli olmaya çalışsa da parmaklarının uçları hafiften titriyordu. Gri kaşlarını gözlerine kadar indirmiş, bir yandan prosunu içip bir yandan konuşuyordu. Hakikaten de zihin okuyor, hiç şüphem kalmadı. Ama nasıl olur? Matematikçi Peter Bogart'a baktı. Bir fikrin var mı? Bogart siyah saçlarını iki eliyle geriye doğru taradı. Bu ürettiğimiz 34. RB modeli Lanning, diğerleri gayet sıradan robotlardı. Masadaki üçüncü adam kaşlarını çattı. Milton Ash, ABD Robot ve Mekanik İnsan AŞ'nin en genç yöneticisiydi ve şirketteki pozisyonundan dolayı kendiyle gurur duyuyordu. Dinle beni Bogart, kurulumu sırasında tek bir sorun bile yaşanmadı, seni temin ederim. Bogart'ın kalın dudaklarına küçümser bir gülümseme yayıldı. Öyle mi? Bütün kurulum ekibi adına bunu söyleyebiliyorsan bence terfiyi hak ettin. Tek bir pozitronik beynin üretiminde tam tamına 75.234 işlem uygulanıyor. Ve bu işlemleri sekteye uğratabilecek pek çok faktör mevcut. Sayıları 5 ila 105 arasında değişiyor. İçlerinden herhangi biri hatalı uygulandığı takdirde beyin defolu çıkar. Bu söylediklerimin hepsi bilgilendirme dosyasında yazıyor, Ash. Milton Ash'in yüzü kızardı ama bir dördüncü ses araya girdi. Burada oturup birbirimizi suçlayacaksak ben gidiyorum. Susan Calvin kollarını sımsıkı kavuşturmuş, ince solgun dudaklarındaki küçük çizgiler belirginleşmişti. Karşımızda zihin okuyabilen bir robot var ve bana kalırsa bunu nasıl başardığını öğrenmemiz son derece önemli. Senin suçun, benim suçum diyerek bir yere varamayız. Soğuk gri gözlerini Ash'e çevirdi. Ash ise sırıttı. Lanning de sırıttı. Uzun beyaz saçlı, hınzır bakışlı, ufak gözlü Lanning bu tarz durumlarda daima İncil'deki Patrick'lerin babacan tavrını takınırdı. Haklısınız Doktor Calvin. Sesi birden ciddileşti. Olayı kısaca özet geçiyorum. Gayet sıradan bir pozitronik beyin ürettik. Ama bu beyin tuhaf bir şekilde düşünce dalgalarını okuma becerisi kazandı. Nasıl olduğunu çözebilirsek robot bilimin son yıllardaki en büyük başarısı bu olabilir. Henüz çözemedik ama çözmemiz lazım, anlaşıldı mı? Tavsiyede bulunabilir miyim diye sordu Bogart. Hiç çekinme. Bana kalırsa problemin ne olduğunu çözene dek, ki bir matematikçi olarak bence çok büyük bir problemle karşı karşıyayız, RB34'ten kimseye bahsetmeyelim. Personelin geri kalanını kastediyorum. Daire başkanları olarak bu işin çözümünü illaki buluruz. O zamana kadar durum mümkün olduğunca az insanın kulağına gitmeli. Bogart haklı dedi Doktor Calvin. Gezegenler arası tüzük robot modellerinin uzaya gönderilmeden önce tesislerde test edilmesine olanak tanıyacak şekilde değiştirildiğinden beri robot karşıtı propaganda arttı. İnsanlar nasıl yaptığımızı bilmeden zihin okuyan robot ürettiğimizi duyarsa robot karşıtlarına iyi malzeme çıkar. Lanning prosundan çekti, kafa salladı, Ash'e döndü. Yanlış hatırlamıyorsan bu zihin okuma işini ilk fark ettiğinde yanında kimse olmadığını söylemiştin. Yalnızdım, evet, ödüm koptu. RB34'ü kurulum sehpasına alıp bana göndermişlerdi. Oberman bir yere kadar gitmişti, o yüzden robotu test odalarına ben götürdüm. Daha yolun yarısındayken Ash duraksadı, dudaklarında küçük bir gülümseme belirdi. Hiç kafanızın içinde kendi kendinizle sohbet ettiğiniz oldu mu? Kimse cevap vermeye tenezzül etmedi, Ash devam etti. İlk başta anlamıyorsunuz, benimle konuşuyor, son derece akıllı ve mantıklı laflar ediyordu. Derken test odalarına gelmeden fark ettim ki ben hiçbir şey söylememiştim. Evet, aklımdan çok şey geçti ama aynı şey mi? Robotu içeri kilitleyip hemen Lanning'e koştum. Yanımda yürüyüp sakin sakin düşüncelerimi okuduğunu, beynimi didik didik ettiğini düşündükçe ürperiyorum. Ürper, ben normal dedi Susan Calvin düşünceli bir tavırla. Dalgın bakışlarını Ash'e dikti. Aklımızdan geçenleri saklı tutmaya öyle alışkınız ki. Vakit kaybetmek istemeyen Lanning araya girdi. O halde durumdan sadece dördümüzün haberi var. Güzel, bu işi çözmek için sistematik davranmalıyız. Ash, kurulum hattını baştan sona kontrol etmeni istiyorum. Hiçbir kısmını atlama. Hata ihtimali olmayan işlemleri eleyip, arıza yaşanmış olması muhtemel adımları nitelik ve önemlerine göre listelemek senin görevin. Kolay iş değil diye omurdandı Ash.
Değil tabii. Emrindeki çalışanların gerekirse hepsini bununla görevlendireceksin. İşlerin aksaması umurumda değil. Yeter ki sebebini öğrenmesinler, anlaşıldı mı?
Evet. Genç teknisinin yüzünde buruk bir gülümseme vardı. Yine de sıkıntılı iş.
Lanning sandalyesine dönüp Calvin'e baktı. Sen konuyu tam ters açıdan ele alacaksın. Tesisin robo psikoloğu sensin. Dolayısıyla robotu inceleyip oradan yola çıkacaksın. Nasıl işlediğini çözmeye çalış. Telepatik güçleriyle bağlantılı başka neler var? Kapsamları ne? Robotun kişiliğine etkileri ne? Sıradan RB özelliklerine tam olarak ne zarar veriyorlar? Hepsini öğren, anladın mı?
Lanning, Dr. Calvin'in cevap vermesini beklemedi.
Ben çalışmaları koordine edip bulguları matematiksel açıdan yorumlayacağım.
Prosundan hiddetli bir nefes çekti. Geri kalan sözlerini dumanın ardından mırıldanarak söyledi.
Tabii Bogart bu konuda bana yardımcı olacaktır.
Bogart tombul parmaklarını birbirine sürterek tırnaklarını törpüledi.
Mütevazı olamayacağım. O işlerden iyi anlarım.
Tamam o zaman. Ben kolları sıvıyorum.
Ash sandalyesini geri çekip ayağa kalktı. Genç pürüzsüz yüzüne hınzır bir gülümseme yayılmıştı.
En pis iş bana kaldı, o yüzden gidip hemen başlıyorum.
Geveleyerek görüşürüz dedi ve odayı terk etti. Susan Calvin buna karşılık belli belirsiz kafa salladı ama bakışları Ash gözden kaybolana dek onu takip etti.
Lanning homurdanarak ''Şimdi çıkıp RB-34'le görüşmek ister misiniz Dr. Calvin?'' dediğinde ise cevap vermedi.
RB-34 fotoelektrik gözlerini kitaptan kaldırıp gıcırdayan kapı koluna çevirdi. Susan Calvin içeri girdiğinde ayağa kalkmıştı bile. Calvin durup kocaman harflerle yazılmış girilmez levhasını kapıya taktı, sonra robota yaklaştı.
''Sana hiperatomik motorlar üzerine metinler getirdim Herbie. Az gelebilir ama bakmak ister misin?''
RB-34 ya da diğer adıyla Herbie, Calvin'in elindeki birbirinden ağır üç kitabı alıp bir tanesinin ilk sayfasını açtı.
Hiperatom fiziği teorisi.
Kendi kendine mırıldanarak sayfaları karıştırdı. Sonra dalgın bir tavırla,
''Otursanıza Doktor Calvin'' dedi. ''Benim işim birkaç dakika sürecek.''
Psikolog oturup Herbie'yi izledi. Robot masanın öbür tarafında kendine bir sandalye çekmiş, sistematik olarak üç kitabı da tarıyordu. Yarım saat sonra kitapları bıraktı.
''Tabii bunları neden getirdiğinizi biliyorum.''
Doktor Calvin'in dudağı seyirdi.
''Ben de ondan korkuyordum. Seninle çalışmak zor Herbie. Hep benden bir adım öndesin.'' ''Açıkçası bu kitapların da diğerlerinden farkı yok. İlgimi çekmiyorlar.'' Kur'an kitaplarınızın içi boş, bilim dediğiniz şey toplanan verilerin derme çatma teorilerle bir araya getirilmesinden ibaret ve öylesine basit ki kafa yormaya bile değmiyor. Benim asıl ilgimi çeken, dedi güçlü elini sallayarak, kurgu eserleriniz, insan dürtü ve duygularına dair çalışmalarınız.
Kelimeleri doğru seçmeye çalışıyordu. Doktor Calvin, galiba ne kastettiğini anladım diye fısıldadı.
Bildiğiniz gibi zihinlerinizi okuyabiliyorum diye devam etti robot. Ve ne kadar karmaşık bir yapıya sahip olduklarını size anlatamam. Tam manasıyla çözümlemem mümkün değil. Çünkü kendi zihnimle aralarında çok büyük fark var. Ama elimden geleni yapıyorum. Romanlarınız bu konuda bana çok yardımcı oluyor.
''Evet ama'' dedi Calvin keyifsiz bir sesle, ''korkarım ki günümüzün romantik eserlerindeki o yürek parçalayan hikayeleri okuduktan sonra bizimki gibi gerçek zihinler sana bayat ve sıkıcı gelecektir.''
''Gelmiyor ama.''
Robot bunu öyle coşkulu söyledi ki Calvin kendini ayakta buldu, yanakları kızarıyordu. Telaş içinde ''kesin biliyordur'' diye aklından geçirdi.
Herbie birden duruldu. ''Elbette biliyorum Doktor Calvin'' diye fısıldadı. Sesindeki metalik tınıdan eser kalmamıştı. ''Sürekli aklınızdan o geçiyor. Nasıl bilmeyeyim?''
Calvin'in yüzü gerilmişti. ''Kimseye söyledin mi?''
''Tabii ki hayır.''
Soru robotu epey şaşırtmıştı.
Kimse sormadı ki.
Calvin iyi o zaman diyebildi. Aptalın teki olduğumu düşünüyorsundur.
Hayır, gayet normal bir duygu bu.
Belki de o yüzden bu kadar aptalcadır. Sesindeki üzüntü diğer bütün duygularına galip gelmişti. Doktor önlüğünün altına sakladığı kadınlığını bir anlığına gizleyememişti. Şey, pek çekici sayılmam.
Eğer fiziksel çekimden bahsediyorsanız yorum yapamam. Ama biliyorum ki insanlar arasında başka tür çekimler de var.
Genç de değilim.
Doktor Calvin robota pek kulak asmamıştı. Daha kırkınıza bile basmadınız. Herbie'nin sesinde bir parça ısrar vardı.
Dışarıdan bakınca 38'im ama hayat görüşüm açısından değerlendirirsek 60 yaşında ihtiyarın tekiyim. Boşuna mı psikolog oldum? Hiç duraksamadan devam etti. O ise daha 35 bile değil. Üstelik hem daha genç görünüyor hem daha genç davranıyor. Sence bana başka gözle bakıyor mudur?
Yanlış düşünüyorsun. Herbie çelik yumruğunu plastik kaplı masaya indirdi. Sağlam bir patırtı koptu. Beni dinle.
Ancak Susan Calvin sertçe dönüp robota baktı. Gözlerinden buram buram acı okunuyordu. Ne dinleyecekmişim seni? Ne biliyorsun ki? Sen makinenin tekisin. Ben senin için insan ırkına ait bir numuneyim. Zihnini rahat rahat inceleyebileceğin ilginç bir böcekten ibaretim. Çaresizliğe ne kadar güzel bir örneğim değil mi? Kitaplarındakilerle yarışırım.
Önce hıçkırıklara boğuldu, sonra sesi kesildi. Calvin'in bu çıkışı robotu sindirmişti. Yalvarırcasına başını salladı. Lütfen beni dinler misiniz? Dinlerseniz size yardımcı olabilirim.
Nasıl olacak o? Dudaklarını büzdü. Bana akıl mı vereceksin?
Yok, hayır. Şöyle açıklayayım. Başkalarının aklından neler geçtiğini biliyorum. Mesela Milton Ash'in.
Uzun bir sessizlik oldu. Susan Calvin başını eğdi. Bilmek istemiyorum dedi. Sakın söyleme.
Bence bilmek istersiniz.
Calvin yere bakmaya devam etti ama daha hızlı nefes alıp vermeye başlamıştı. Saçmalıyorsun diye fısıldadı.
Neden saçmalayayım? Size yardımcı olmak istiyorum. Milton Ash'in sizin hakkınızda düşündükleri...
Duraksadı. Psikolog kafasını kaldırdı. Ne düşünüyormuş?
Robot usulca sizi seviyor dedi.
Tam bir dakika boyunca Doktor Calvin ağzını açmadı, sadece bakmakla yetindi. Sonra yanılıyorsun dedi. Yanılıyor olmalısın, neden sevsin ki beni?
Seviyor ama böyle bir şeyi benden saklayamaz.
Ama ben kekeleyip sustu.
Dış görünüşten fazlasına önem veriyor, zekanıza hayran. Milton Ash bir kadınla kaşı gözü için evlenecek biri değil.
Susan Calvin gözlerini hızlı hızlı kırpıştırdı. Bir süre sustu. Konuşmaya başladığında sesi titriyordu. Ama hiçbir işaret vermedi.
Şans tanıdınız mı ki?
Nasıl tanıyayım, hiç aklıma gelmedi.
Gördünüz mü?
Psikolog durup düşündü, sonra birden Herbie'ye baktı. 6 ay önce kızın teki tesise onu ziyarete gelmişti. Güzel bir kızdı sanki. Sarışın, ince belliydi. Tabii 2 kere 2'nin kaç ettiğini bile bilmiyordu. Ash bütün gün göğsünü şişirip kıza elinden geldiğince robotların kurulumunun nasıl yapıldığını anlatmıştı. Sesi tekrar sertleşti. Bir türlü kafası basmadı tabii. Kimdi o?
Herbie tereddütsüz cevap verdi. Kimden bahsettiğinizi biliyorum. O Ash'in kuzeni. Aralarında hiçbir romantik bağ yok, emin olabilirsiniz.
Susan Calvin ayağa kalktı. Küçük bir kız kadar coşkuluydu. Bak sen şu işe. Bazen kendi kendime keşke öyle olsa diyordum. Ama gerçekten kuzeni çıkacağı hiç aklıma gelmemişti. Demek öyleymiş.
Herbie'nin yanına koşup robotun soğuk ağır elini avuçlarının arasına aldı.
Teşekkürler Herbie. Telaşlı ve hırıltılı bir sesle fısıldıyordu. Bundan kimseye bahsetme, aramızda kalsın. Tekrar teşekkürler.
Herbie'nin duygusuz metal parmaklarını sıktıktan sonra odayı terk etti.
Herbie masaya bıraktı, romanına yavaşça geri döndü. Ama ortalıkta onun zihnini okuyacak kimse yoktu.
Milton Ash olanca görkemiyle ağır ağır gerindi, eklemlerini çıtırdattı. Ardından Dr. Peter Bogart'a dik dik baktı.
Baksana dedi, bir haftadır bununla uğraşıyorum. Neredeyse hiç uyku uyumadım. Daha ne kadar devam etmem lazım?
sorunun vakumlu D bölmesindeki pozitronik bombardımandan kaynaklandığını söylememiş miydin?
Bogart kibarca esnedi, beyaz ellerine ilgiyle baktı.
Öyle, doğru yoldayım.
Siz matematikçilerin doğru yoldayım derken ne kastettiğini iyi bilirim. Sonuca ulaşmana ne kadar kaldı?
Belli olmaz.
O ne demek?
Ash sandalyesine çöktü, uzun bacaklarını esnetti.
Lanning'e bağlı, ihtiyar herif bana inanmıyor.
İç çekti.
Zamana ayak uyduramıyor, bütün problemi bu. Onun için her şeyin çözümü matris mekaniklerinde. Oysa ki bu sorun karşısında daha güçlü matematiksel araçlar kullanmalıyız. Çok inatçı biri.
Ash, neden Herbie'ye sorup işi kökten çözmüyorsun dedi, sesi uykuluydu.
Gidip o robota mı sorayım?
Bogart'ın kaşları kalktı. Neden olmasın? Yaşlı kadın öyle demedi mi?
Calvin'den mi bahsediyorsun?
Evet, Suzy'nin kendisi söyledi. O robot tam bir matematik dehası, bilmediği hiçbir şey yok. Üç katlı integralleri kafadan hesaplıyor, üstüne de tatlı niyetine tensör analizleri çözüyor. Matematikçi duyduklarına pek inanmamıştı.
Ciddi misin?
Hala soruyor. Tek problem şu ki matematik pek sevmez. Onun yerine sulu göz romanlar okumayı tercih ediyor.
Gerçekten.
Suzy'nin ona okuttuğu zırvaları görmen lazım. Mor ihtiras, uzayda aşk.
Doktor Calvin bize bundan tek kelime bahsetmedi.
Çünkü incelemeye devam ediyor. Nasıl biri olduğunu biliyorsun. Sır perdesini aralamadan önce her şeyden emin olmak istiyor.
Sana söylemiş ama.
Öylesine sohbet ediyorduk. Son zamanlarda çok karşılaşıyoruz. Gözlerini iyice açtı, kaşlarını çattı. Baksana Bogie. Bir değişiklik yok mu o kadında?
Bogart pis pis sırıttı.
Roş sürüyor, onu mu diyorsun?
Orası öyle, pudra ve far da kullanıyor. İyice süslü olmuş. Ama ondan bahsetmiyorum, ben de tam anlamadım. Konuşma tarzı bir garip. Sanki bir şeye çok sevinmiş gibi.
Biraz düşündü, sonra omuz silkti.
Bogart hınzır bir bakış attı ki yaşı 50'yi geçmiş bir bilim insanı için bu büyük bir başarıydı.
Belki de aşık olmuştur.
Ash gözlerini geri kapadı.
Saçma sapan laflar etme Bogie. Git Herbie ile konuş, ben burada biraz kestirmek istiyorum.
İyi ama bil ki bir robotun bana işimi öğretmesi hiç hoşuma gitmiyor. Gerçi zaten beceremeyecek.
Karşılığında aldığı tek cevap hafif bir horultu oldu. Peter Bogart ellerini cebine sokmuş, umursamaz bir tavırla konuşuyor. Herbie ise dikkatle dinliyordu.
Demek buradasın. Senin bu işlerden anladığını söylediler. Ben de biraz meraktan soruyorum.
Benim mantığımı Doktor Lanning kabul etmiyor ki haklı. Çünkü doğrusunu söylemek gerekirse hatalı yanları var ve durumu tam açıklamıyor.
Robot cevap vermedi ve Bogart seni dinliyorum dedi.
Herbie kağıda karalanmış rakamları inceledi.
Ben hata görmüyorum.
Sence sen daha iyisini yapabilir misin?
Haddim değil. Siz benden daha iyi bir matematikçisiniz. Ayrıca böyle bir sorumluluğu üzerime alamam.
Bogart'ın yüzünden memnuniyet okunuyordu.
Ben de öyle düşünmüştüm. Zor iş. Boş verelim gitsin. Kağıtları toplayıp atık borusuna attı. Dönüp odadan çıkacak oldu. Sonra vazgeçti.
Bu arada
robot bekledi. Bogart tereddüte düşmüştü.
Bir şey daha var. Acaba
durdu.
Herbie sessizce
''Zihniniz çok karışık'' dedi. ''Ama şüphesiz Doktor Lanning'i düşünüyorsunuz. Tereddüt etmenizin anlamı yok. Ne de olsa aklınızdan geçtiği an ne sormak istediğinizi anlıyorum.''
Matematikçi her zaman yaptığı gibi elini jöleli saçına götürüp düzeltti. ''Lanning 70'ine merdiven dayalı'' dedi. Sanki başka açıklamaya gerek yokmuş gibi.
''Biliyorum.
Ayrıca neredeyse 30 senedir tesisin müdürü o.'' Herbie kafa salladı. Merak ettiğim şey şu, Bogart'ın sesi yumuşadı. İstifa etmek gibi bir planı olup olmadığını biliyor musun acaba? Sağlık nedeniyle falan.
Herbie, tabii ki
demekle yetindi. Biliyor musun?
Elbette.
Peki şey bana söyleyebilir misin?
Madem merak ediyorsunuz söyleyeyim.
Robotun sesi gayet soğukkanlıydı.
İstifa etti bile.
Bogart birden patladı.
Ne?
Büyük kafasını öne eğdi.
Ne dedin sen? İstifa etti bile diye tekrar etti Herbie. Ama henüz dilekçesi yürürlüğe konulmadı. Şey, benle ilgili problemin çözülmesini bekliyor. O iş hallolunca müdürlük makamından ayrılacak.
Bogart nefes nefese yerine kim geçecek diye sordu.
Kim?
Herbie'nin iyice yanına sokulmuş, gözlerini robotun o ruhsuz donuk kırmızı fotoelektrik hücrelerine dikmişti.
Herbie yavaşça cevap verdi. Siz geçeceksiniz.
Ve Bogart'ın yüzüne sağlam bir gülümseme yayıldı.
Öğrendiğim iyi oldu. Ben de bunu dört gözle bekliyordum. Teşekkürler Herbie.
10. ayrımın sonu. Sayfa 112.